Ayrım 7, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 69. 12. Acemi Şoförün İşleri. Kardeşimin okulu açılıyordu. Dönüş vakti gelmişti. Güneşli bir pazar sabahı Brüksel'den Paris'e doğru yola çıktık. Stajını Paris'te yapan arkadaşım Turan Işıkveren'e telefon edip kesemize uygun bir otelde yer ayırtmasını rica etmiştim. Birkaç gün Paris'i gezecek, sonra kardeşimi trene bindirip Marsilya'ya yollayacaktık. Vapur bileti daha önceden alınmıştı. Marsilya'dan vapura binerek İstanbul'a dönecekti. O tarihte henüz Brüksel ile Paris arasında otoyol yapılmamıştı. Ama zaten trafik sıkışık değildi. Gidiş gelişli, fazla geniş olmayan, iki tarafı ağaçlı, tenha bir yoldu. Arabaya biraz daha ısınmış olduğum için sinir gerginliğimiz azalmıştı. Arada şarkılar bile söylüyorduk. Oğlumuz zaten daha bir aylıkken araba sefasına alıştığı için etrafa gülücükler saçıyordu. İşler yolunda gidiyor derken henüz Brüksel'den çıkalı bir saat olmamıştı ki birden motordan burnuma hafif bir yanık kokusu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan ön taraftan dumanlar çıkmaya başladı. Bir köyün içinden geçiyorduk. Arabayı hemen yol kenarına çekip durdurdum. Yangın korkusuyla pür telaş dışarı fırladık. Dumanlar yavaş yavaş azaldı ama bu durumda kimse arabaya yeniden binmeye cesaret edemiyordu. Korka korka motor kaputunu açtım. Radyatörden tekrar dumanlar çıkmaya başladı. Ne olabilirdi hiçbir fikrim yoktu. O sırada önüne park ettiğimiz evden orta yaşlı bir adam çıkarak bizi seyretmeye başladı. Bu belki de markasını hiç bilmediği, bagajına iplerle bağlanmış bir çocuk arabası oturtulmuş külüstür arabada ne arıyorduk acaba? Biz kaygıyla sağa sola bakınırken Yiğit'in keyfi yerindeydi. Annesinin kucağında halimize hayretle bakan adama gülücükler savurup el sallıyordu. Belçikalılar genellikle çocuk severler. Adam da Yiğit'in gülücüklerine dayanamayıp yanımıza yaklaştı. Arabamız Belçika plakası taşıdığı, üzerindeki işaretlerden de Brüksel'de kayıtlı olduğu anlaşıldığı için bizi de kendisi gibi Belçikalı ve Valon sanarak Fransızca "Ne tarafa böyle?" dedi. Halimizin gülünçlüğünden utana sıkıla "Paris'e gidiyorduk ama burada kaldık galiba." dedim. "Ne oldu ne var, motor mu arızalandı?" "Bilmiyorum" dedim. "Güzel güzel gidiyorduk. Sonra işte birden dumanlar çıkmaya başladı." Adamın aklı karışmıştı sanırım. "Suyu eksilmiş olmasın" dedi. "Kontrol ettiniz mi?" Şaşırdım. "Ne suyu?" dedim. Adam benim gibi o tarihlerde genç bir adamın bu kadar bilgisiz olabileceğine inanamayarak hayretle yüzüme baktı. "Tabii ki radyatörün suyu" dedi. "Yola çıkarken kontrol etmediniz mi?" "Evet, soyut bilgi olarak radyatöre su konulması gerektiğini biliyordum elbette. Ama arabayı aldığımızdan beri yaptığımız kilometrelerce gezi boyunca radyatörün suyuna bakmak aklıma bile gelmemişti." Adamcağız herhalde yanımdaki genç hanımlara ve kucağımızdaki iki aylık bebeğe acımış olmalıydı ki Belçikalılardan pek beklenmeyen bir yardımseverlik hevesine kapılarak başını salladı. Türkçe bilse ve Müslüman olsa içinden la havle okuyordu diyebilirim. Cebinden mendilini çıkardı, radyatörün kapağını dikkatlice açtı ve hemen geriye sıçradı. Bir geyser gibi buharlar fışkırmaya başladı radyatörden. "Tahmin etmiştim" dedi adam. "Radyatörün suyu kalmamış." Ne var ki radyatörden fışkıran buhar beyaz renkliydi. Oysa motordan çıkan duman kapkaraydı. Ben tam ağzımı açarak buna dikkatini çekecektim ki adam bu kez gülmesi mi ağlaması mı gerektiğini kestiremeyerek "Peki ya yağını kontrol ettiniz mi?" dedi. "Ya, ne ya?" Sonra birden anımsadım. Elbette motora yağ konulurdu. Biliyordum bunu bilmek için otomobilci olmak gerekmezdi. Ama bu da radyatöre su konulması gereği gibi soyut bir bilgiydi benim için. Tıpkı su gibi motor yağını kontrol etmek de aklıma gelmemişti hiç. Dahası bunun nasıl yapılacağını bilmediğim gibi motora nereden yağ konulacağı hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Adam herhalde içinden yine Katolikçe la havle çekerek uzandı. Yağ çubuğunu çıkararak baktı, başını salladı. "Yağ da kalmamış" dedi. "En son ne zaman yağ değiştirdiniz?" "Bilmem, arabayı aldığımızdan beri yağ değiştirmedik hiç." Açıkça bir şey söylemese bile bu bilgisizlikle, bu köhne arabayla ve iki aylık bebekle Paris'e gitmeyi nasıl düşünebildiğimizi merak ediyor olmalıydı. "Duman karterden çıkıyor" dedi. Motoru yakmamış olmanızı dilerim. Biraz ileride bir benzin istasyonu görünüyordu. Motoru çalıştırın, dumandan korkmayın. Ağır ağır benzinliğe kadar gidin. Motora 40 numara yağ koydurun, su koydurun, lastiklerinizin havasını da kontrol ettirin. Teşekkür ederek tekrar arabaya bindik. Adamın söylediği gibi yavaş yavaş ve korka korka benzinliğe kadar gittik. Pompacı bizi uzaktan görmüştü. O da alaycı alaycı gülümseyip başını sallayarak istediklerimizi yerine getirdi. Bu arada benzinimizin de yeterli olmadığını fark ettik. Ne olur ne olmaz diye benzinciden bir de lastiklerin havasını ölçmek için küçük bir hava basınç saati aldık. Ondan sonraki 300 kilometrelik Paris yolculuğumuz olaysız geçti. Ancak bir musibet bin nasihatten yeğdir sözü gereğince bu kez de her 40-50 kilometrede bir durup lastiklerin havasını, motorun suyunu, yağını kontrol etmeye başlamıştım. Fransa sınırında arabamızın Belçika plakalı olması nedeniyle yine herhangi bir kontrole uğramadan geçtik. Sınır kasabası Mauboge'de para bozdurduk, fotoğraflar çektirdik. Fransa'ya adımımızı atar atmaz çevrenin, insanların daha bir sıcaklaştığını fark ettik, kendimizi daha bir rahat hissetmeye başladık. Hani her şeyde daha bir bize benzerlik bulmaya başladık. Mevsim sonbahardı, tam adına uygun bir hava ile karşılaştık Fransa'da. Aslında mevsimden söz etmemin bir nedeni var. Toplum bilimde uygarlıkların gelişme sürecini iklimlerle açıklayan bir ekol vardır. Soğuk ülkelerin insanları doğa pek cömert olmadığından kanlarını ısıtmak, geçimlerini sağlayabilmek için çok çalışmak zorunda kalıyorlarmış. Kuzeyde teknolojik uygarlıkların hızlı gelişmesinin nedeni buymuş. Oysa güney ülkelerinin insanları sıcağın etkisiyle tembelleşiyor, üstelik geçimlerini doğadan fazla bir çaba harcamadan sağlayabildikleri için çalışmaya pek gereksinme duymuyorlarmış. Bu yüzden güneyin uygarlıkları teknolojiden çok düşünmeye, sanata ya da boş zamanları hoşça geçirmeye yönelik işler, yapıtlarla sınırlı kalıyormuş. Bütün toplum olaylarında olduğu gibi belli bir sonucu tek bir nedene bağlayarak açıklamaya çalışmak kuşkusuz insanı yanılgılara sürükler. Ancak şöyle dıştan ve derinlemesine olmayan bir gözlem yapınca insan iklim farklarıyla uygarlık dereceleri arasında bir ilgi bulunduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Bu gözlemimi daha sonraları Hindistan'da ve Kıbrıs'ta da yaptım. Güneye doğru indikçe batının görünümü, batılının yüzü değişiyor. Viyana'da açtığını düşündüğümüz doğu-batı sınırıyla burun buruna geliveriyorsunuz. İşin ilginç yanı, batının hangi köşesine gitsek içimizde hep o karşılaştırmalar, çatışmalar. Neden şöyle, neden böyle? Nasıl yapmalı, onlar nasıl yapmış? Dıştan bakarken başka türlü, içine girmeye çalışınca başka. Fransız uygarlığı mekanik ve elektronik olmaktan çok düşünce düzeyinde, sanat ve kültür alanında kendisini gösterdiği için faydacı görüşte olanlar tarafından biraz küçümsenir, hatta aydınlarımızdan bir kısmı tarafından eleştirilir. Fransa toplumu temelleri çürümüş bir toplum olarak gösterilir. Çünkü güçlü Alman militarizmi karşısında üç büyük savaşta da direnememişlerdir. Oysa Vichy hükümetine, işbirlikçilere karşın hiçbir zaman pes etmemiş, evrensel insan değerlerini sonuna kadar savunmasını bilmiştir Fransızların çoğunluğu. Bu tür çelişkiler içinde Fransa'nın Paris-Brüksel arasındaki 7 numaralı Route Nationale'inde neşeyle ilerlerken yaşlı roverimizin farları bize yine oyun etmeye başladı. Yolda hayli oyalandığımız için karanlık basmaya başlamıştı. O gün Paris'e ulaşamayacağımızı aklım kesince geceyi Saint-Quentin adlı bir kasabada geçirdik. Burasını bir kasaba olarak yadırgamamış olduğumuzu söyleyebilirim. Oysa Almanya'da yine aynı nedenle gecelemek zorunda kaldığımız Düren'de içten içe sanki Almanya'da da böyle bir yer olur muymuş diye şaşırmamış değildik. Aslında bu iki küçük kentte de bizim Ege bölgesindeki kasabaların havası vardı. Özellikle insan davranışları bizimkilere çok benziyordu. Ama Fransa'da yol boyunca edindiğimiz izlenimlerin de etkisiyle bu hava bize çok daha doğal gelmişti. Bir kere şehir dışı ve şehir içi yollar çok bakımlı ve güzel olanların yanında genellikle delik deşik ve bakımsızdı o tarihte. Henüz otoyollar yapılmamıştı. Yeşillik ve orman azalmaya başlamıştı. Kentlerin, kasabaların genel görünüşlerinde, yapılarında, anıtlarında, insanlarında bizi andıran bir dağınıklık, bir başıboşluk, bir babacanlık kokusu vardı. Yol boyunca dinlenmek için girip oturduğumuz kahveler, kuzeydekilerin klasik biçimlerinden, biçemlerinden apayrıydı. Masaları, tezgahları, müşterileri ve hizmet edenleriyle nedense Beyoğlu'ndaki muhallebici dükkanlarını anımsatmıştı bize. Daha sonra Türkiye'ye dönüş yolculuğumuz sırasında Reims, Dijon, Chaumont gibi çok daha büyük kentlerden de geçtik. Oralardan da bu ilk girişimizdeki izlenimlerle ayrıldık. Eski yapıların, kilise ve anıtların mimarisinde bile benzerlikler vardı. Almanya'daki katedrallerin sivri kuleleri yerine buralarda eski Arap ve İspanyol mimarisini anımsatan köşeli kuleler ortasında yuvarlak kemerler egemendi. Oymalar ve süslemelerde de böyle bir benzerlik bulmak mümkündü. Ama Fransızların dediği gibi Fransa ikiye ayrılır, Paris ve Provence yani taşra. Paris'i apayrı bir değerlendirmek gerekiyor. Aslında bizde de öyle değil midir? Tek metropolümüz İstanbul, eğer hala bu nitelendirme doğruysa, Ankara gibi, İzmir gibi büyük kentlerimizden farklı değil midir? Osmanlı'nın dersaadeti, Cumhuriyet döneminin Hürriyet ve İtilaf Partisi olan Demokrat Parti'nin iktidara geçişiyle birlikte adı resmen konulmamış başkent olmadı mı? 13. Paris'le tanışma. Port de la Villette'den Paris'e girdiğimizde tam işten çıkma saatiydi. Ürkütücü bir trafiğin içine daldık. Otomobiller, kamyonlar, otobüsler dört sıra halinde ilerliyorduk. Kalabalık, telaş, gürültü. Yol daha geniş, yapılar daha düzgün ve yüksekti ama kendimizi sirkeci de sanmıştım bir ara. Neredeyse sırt hamallarını da görecektik. Trafik polisleri el kol işaretleriyle bu sürekli düzensiz akıntıyı düzene koymaya çalışıyorlardı. Biz de bu akıntıya kapılmış, Avrupa'da ilk kez karşılaştığımız bu karma karışıklık, bu boğuntu havası içinde bunalmış, geçecek delik arayarak ilerlemeye çalışıyorduk. Böylece Gare de l'Est'e kadar sürüklendik. Burada arabayı yanaştıracak boş bir kaldırım parçası bularak ferahladık. Viyana, Münih, Amsterdam, Brüksel hepsi de büyük şehirlerdi ama dev bir metropolün ne demek olduğunu o gün anladım. Hava sıcaktı, kan ter içinde kalmıştım. Her an yanımızdan geçen arabaların birine çarpacakmışım gibi geliyordu bana. İstanbul'daki gibi trafiğin azıcık yavaşlamasından yararlanarak karşıya geçmek için önümüze atlayan yayalardan birine çarpıp eziverecektim sanki. Öte yandan kentin hengamesinden kaynaklanan şaşkınlığımızı da çocukluğumda, İstanbul'a ilk gelişimde, köprü üstünde içine düştüğüm şaşkınlığa benzetiyordum. Elimizde gideceğimiz yeri açıkça gösteren şehrin planı vardı. Ama o kargaşanın içinde moralim o kadar bozulmuştu, o kadar yorgun ve bitkindim ki oraya kadar arabayla gidemeyeceğime karar verdim. Eşimle kardeşim zaten daha şehre girdiğimiz andan beri benim böyle bir karar vermemi bekliyorlardı ki söyleyince derin bir soluk aldılar. Yiğit de zaten sıcak ve gürültüden rahatsız olmuş, mızıklanmaya başlamıştı. Önce arabayı bırakabileceğimiz bir garaj bulmalıydık. Tekrar trafiğe girdik. Eşimle kardeşime dönüp gözlerinizi dört açın. Bir garaj görürseniz hemen haber verin dedim. Çünkü ben gözlerimi önümden ve direksiyondan ayıramıyordum. Dev gibi kamyonlar, otobüsler, lüks arabalar bizi ezecekmiş gibi homurdanarak geçiyorlardı yanımızdan. Bir garaj işareti gözüme çarpıyordu ama trafiği kesemediğim ve ilerlemek zorunda kaldığım için o tarafa yanaşmama olanak bulamıyor, geçip gidiyordum. Derken kardeşim ya da eşim sol tarafta tam hizamızda bir garaj olduğunu haber verdi. Ancak garaj karşı kaldırımda bizim ters yönümüzdeydi. Bir an delice bir karar verdim. Karşı yöndeki trafiğin kırmızı ışık yandığı için kesildiğini fark eder etmez direksiyonu hızla sola kırdım. Ortadaki refüjün üstünden geçerek garajın girişine yöneldim. Manevram o kadar ani olmuştu ki kimse bir şey söyleyemedi. Çok katlı garajın kapıdaki yöneticisine arabayı birkaç gün bırakmak istediğimizi anlattım. O zaman en üstteki kata bırakmam gerektiğini söyledi. Şöyle bir baktım. Basamaklı çıkış yolu hem çok dik hem de bir hayli dar görünüyordu. Duraksadığımı gören yönetici, "İsterseniz bizim çocuklar bıraksınlar," dedi. Nedense bu yardımı kendime yediremedim. Bu kez de arabada dramatik bir sahne yaşandı. Ben eşimle kardeşime çocuğu da alarak inmelerini, beni aşağıda beklemelerini söyledim. Öyle ya, ne olur ne olmazdı. Eşim buna hemen karşı çıktı. Beni yalnız bırakmak istemiyordu. anca beraber kanca beraberdi. Sanki savaşa gidiyordum. Sonunda oğlanı halasına emanet ettik. Bavulları indirdik, eşimle ben birlikte tırmanışa geçtik. Abartmadan diyebilirim ki en üst kata tırmanıncaya kadar gerçekten ecel terleri döktüm. Her viraja girdiğimde karşıdaki duvar hızla yaklaşıyor, direksiyonu kırdığım zaman da bu kez öbür duvarla burun buruna geliyordum. Aslında yukarı tırmanmadan önce içimden otele yerleştikten sonra gelip arabayı almak geçiyordu ama o merdivenleri görünce bu niyetimden de hemen vazgeçtim. Arabayı bırakıp asansörle aşağıya indiğimizde kardeşimin yüzünün sapsarı kesilmiş olduğunu fark ettim. Kızcağız içinden belki de bize bir hal olursa 2 aylık bebekle bu yaban ellerinde ne yapacağını düşünerek kabuslar geçirmiş olmalıydı. Metroya, hatta taksiye sığdıramayacağımızı düşünerek çocuk arabasını bırakmıştık. Garajın adresini ezberleyip kartını da cüzdanıma yerleştirdikten sonra bir taksiye atlayıp arkadaşımın yer ayırttığı otele gittik. Biraz dinlendikten sonra bizim nasıl olsa gezip görecek vaktimiz olacağı için önce oğlumuzu annesine bırakıp kardeşimle şehri gezmeye çıktık. Bundan 40 küsur yıl önce gördüğümüz Fransa, kuzey komşularıyla karşılaştırıldığında dış görünüş bakımından gerçekten de yoksul görünüşlü bir ülkeydi. Üstelik o günlerde Cezayir olayları, Cezayir'deki askeri juntanın devleti ele geçirmek için giriştiği kanlı eylemler, Cezayirli teröristlerin Paris sokaklarında durmadan patlattıkları plastik bombalar, General de Gaulle'ün iktidara gelişimi hazırlama aşamasında Fransa'yı çok sarsmıştı. Enflasyon paranın değerini eritmişti. Bu yüzden vitrinlerde gözümüze çarpan eşya fiyatları bize çok yüksek görünüyordu. Halkın satın alma gücünde Almanya ve Hollanda'ya göre ve o ölçüde bir canlılık göze çarpmıyordu. Ama öbür yandan Paris yine de sanki binbir gece masallarının içine oturtulabilir bir güzellikte göründü bana. Kuzeyin görebildiğim büyük kentlerinden apayrı, daha doğulu bir havası vardı. Bir Köln'ü, bir Düsseldorf ya da Amsterdam'ı, bir Rotterdam ya da Brüksel'i bu masallarla bağdaştırmak olanaksızdı. Belki böyle bir duyguya kapılışımın nedenleri arasında Paris'in bana bir eski tanıdık olarak görünüşü de vardı. Bütün Fransız edebiyatında, hatta birçok yabancı yazarlar elinde Paris öylesine işlenmiş, öylesine anlatılmış, Paris'le Avrupa'nın kültürel tarihi öylesine birleşmişti ki gördüğüm hiçbir şey beni şaşırtmıyordu. Bu yüzden Eyfel Kulesi, Viyana'da Prater'deki Orson Welles'in ünlü 3. Adam filmine mekan teşkil eden dönme dolap kadar bile önemli gelmedi bana. Şu kule canım, hani şu bildiğimiz kule deyip geçtim. Louvre Müzesi, La Joconde ya da namı diğer Mona Lisa ve Milo'lu Venüs'üne, Firavun mumyalarına karşın sanki Amsterdam'daki devlet müzesinden daha az görkemliydi. Çünkü o kadar bildikti. Bir yandan da üzülüyordum. Keşke batıda ilk gördüğümüz yer Paris olsaydı. Bir türlü tadını çıkaramıyor, keyfine varamıyordum. Bu ilk izlenimler bir yana, bütün dış görünüşündeki kargaşaya karşın Paris galiba dünyanın anlaşılması, öğrenilmesi en kolay kentti. İnsanın burada yolunu şaşırması, kaybolması için biraz şaşkın olması gerek. Girersiniz bir metro istasyonuna, duvardaki haritada nerede olduğunuzu görürsünüz. Nereye gitmek istiyorsanız harita üzerinden kolayca saptayıp duvardaki işaretlere bakarak hangi yöne giden trene binilmesi gerektiğini öğrenir, yanılmadan gidilecek yere ulaşabilirsiniz. Daha sonra gördüğüm Londra, New York, Brüksel metroları bana nedense çok karışık gelmişti. Zaten şehir çok güzel düzenlenmiş. 1870'lerde yapılan şehir planı hiç değiştirilmeden uygulanmış. Geniş avenüler, yelpaze gibi açılan bulvarlar, caddeler, yer altındaki devasa kanalizasyon ve su, elektrik, telefon, gaz şebekeleri o günlerde düzenlenmiş. Ünlü belediye başkanı Haussmann'a borçlu şehir bu düzenini. Ayrıntılı şehir planını inceliyorum. Mahalle, semt, cadde ve sokak isimlerinin hemen hiçbiri yabancı değil. Ortaokul, lise tarih kitaplarında okuduğumuz onca romanda yazılı bu isimler. Bastille, Pantheon, Les Invalides, Louvre, Concorde, Place de Tulle, Gare d'Austerlitz vesaire. Kardeşimle pek ünlü köşelerini şöylece görmek istedik kentin. Zafer abidesinin Arc de Triomphe üzerine çıkıp çevreye baktık. Etoile meydanından ayrılan büyük caddelerden her biri Napolyon'u anımsatıyor. Avenue de la Grande Armée, Wagram, Fredlang, Foch, Kleber, Victor Hugo. Ama Napolyon'un adı yok. Tam karşımızda Şalo Sarayı. Gerisinde Sen Nehri'nin öteki kıyısında Eyfel Kulesi'nin silüeti. Ya Şanzelize, dünyanın belki de bu en görkemli caddesi. Şanzelize'den aşağı doğru indik. İşte Cumhurbaşkanlarının oturduğu Elize Sarayı, Grand Palace, Concord Meydanı, Madeleine Kilisesi, Opera Meydanı, Saint-Lazare Garı, Trinite Sarayı, Sen Nehri'nin iki yakası boyunca Kral Sarayı, Louvre Sarayı ve Müzesi, Belediye Sarayı, Hotel de Ville, Les Invalides, Adalet Sarayı, Lüksemburg Bahçesi, Pantheon, Notre Dame Kilisesi, Hotel Dieu Hastanesi. Gece Yiğit'i özel hizmetlilerden bir kadına emanet ederek hızlı bir Paris turu yaptık. Birdenbire ıssızlaşan Concord Meydanı'nda Paris'e bir kere daha duyduk hayranlığımızı. Ortasında fıskiyeleri ışıklandırılmış büyük havuzlu çeşmesi, dört yanını çevreleyen heykel grupları, sarayları dikili taşıyla bu alan tarihin içinden çıkıp gelmiş gibiydi. Yalnız Concord mu? Paris her köşesiyle ilk çağlardan başlayarak bütünüyle insanlığın tarihini yansıtıyor gibiydi. Napolyon'un Mısır seferinden dönüşte alıp getirdiği dikili taş, Louvre Müzesi'nin mahzen salonlarını dolduran mumyalar, sfenksler, apis heykelleri bile İsa'dan önceki tarih kadar Napolyon savaşlarını da anımsatıyordu bize. Gece ışıklandırılan Sen Nehri üstündeki köprüler gençlik sinemalarında tattığımız öyle esrarlı bir havaya bürünmüştü ki kameramızın güçsüzlüğünü bile bile birkaçının önünde fotoğraf çektirmekten geri kalamadık. Daha sonra Montparnasse'a çıktık. Dolaşırken yanımdaki iki genç kadını aldırmadan göz kırparak beni davet eden kaldırım yosmalarına rastladık. Beyaz Kuleli Sacre-Cœur Manastırı civarında tuvallerini sıralamış ressamlara baktık. Döndük, otelimize yakın bir yerde, Saint-Michel Meydanı'nda, Sen Nehri kıyısında biraz dolaştık, inceden inceye yağmur yağmaya başladı. Bir kahveye oturup tam karşımızdaki Notre Dame Kilisesi'nin bahçesinde sarmaş dolaş, öpüşüp koklaşanlara bakarak birer kadeh kırmızı şarap içtik. Orta yerde Amerikan ordusundan iri yarı bir zenci onbaşı, ufak tefek sarışın bir kızla dans ediyordu. Az önce Rue de Zécolé'de Cezayirli milliyetçiler plastik bir bomba patlatmışlardı. Bir kişinin öldüğünü söyledi bize hizmet eden sevimli garson kız. Dolaşırken merak ederek aldığım Le Monde gazetesi, faşist OAS generallerinin iktidarı ele geçirmek için sabotajlar düzenlediklerini, hatta Eyfel Kulesi'ni havaya uçurmak için ayaklarına dinamitler yerleştirdiklerini yazıyordu. Kıta Fransa'sında öteki generaller De Gaulle'ü iş başına getirmek için ayaklanıyor, güçlü Komünist Partisi iç savaş tehditleriyle gösteriler düzenliyor, sendikalar grevler ilan ediyor, öğrenciler sokaklara dökülüyormuş. Ne var ki bu curcunalı gidişe karşın bizim gördüğümüz Paris kendi yaşamını sakin sakin sürdürüyordu. Paris sakindi, evet. Dışarıdan gözlemlemelerimize, otelde elimize tutuşturulan broşürlerde anlatılanlara bakılırsa her ulustan insanın romanlara, öykülere, şiirlere, filmlere yansıyan en değişik tutkularıyla bir arada kaynaştığı bu koca kent, şaşırtıcı genişlikteki özgürlük anlayışına dokunulmaksızın sakin ve neşeli günlük yaşayışını sürdürüyordu. Metrolar, otobüsler, taksiler, otomobiller dolup boşalıyor. Her ulustan turistler lüks lokantaların masalarını, Eyfel'in asansörlerini, Louvre'un merdivenlerini, ödenekli tiyatroların salonlarını, bulvar tiyatrolarını, erotik hatta pornografik gösteri pavyonlarını, gazinoların koltuklarını dolduruyor. Küçük çocuklar Lüksemburg Parkı'nın havuzunda uzaktan kumandalı kiralık yelkenli gemilerini birbirleriyle yarıştırıyorlardı. Ertesi gün akşam kardeşimi bindireceğimiz Paris-Marsilya hızlı treninin kalkış saatine kadar yine hızlı bir Paris turu yaptık. Ancak Paris bu kadar kısa zamanda gezilip tanınabilir miydi? Paris'te anıtlar, heykeller, Paris'te şehircilik, Paris'te eğlence hayatı, metro, kanalizasyon, parklar, ormanlar, şatolar, her biri ayrı ayrı görülmeye, incelenmeye değer binlerce konu. Çünkü Paris bir büyük metropol olmaktan çıkmış, benzersiz bir megapol olmuş, bütün insanlığa mal olmuş bir ortak geçmiş, bir canlı yaratık, bir gelecek umudu haline dönmüştü. Aşağı yukarı 1000 kilometreye yakın Paris-Marsilya arasını o zamanki teknolojiyle bile 10 saatte alan hızlı tren hareket ettiği zaman birden yalnızlığımızı hissettik bu kocaman ve bize yabancı dünyada. Hiç konuşmadan döndük otelimize. Bir garip yorgunluk çökmüştü üzerimize. Gece tekrar sokağa çıkacak gücü bulamadık içimizde. Ertesi sabah kardeşimin telefonundan sağ salim Marsilya'ya vardığını, vapurun rıhtımda yolcuları beklediğini öğrendikten sonra otelden ayrıldık. Bir taksi atlayarak arabamızı bıraktığımız garaja gittik. Eşim bu kez resti çekti. Garaj yöneticisine rica ettik, arabayı onlar indirdiler aşağıya. Port de la Villette doğru şehirden çıkarken kısa zamanda epeyce bir şeyler görmüş olmamıza karşın içimizde bir doyumsuzluk vardı. Paris'i bir ucundan görmüş ama Paris'i yaşayamamıştık. Oysa örneğin Viyana'da, Münih'te, Amsterdam'da kaldığımız ikişer üçer gün içinde kentin falanca ünlü köşesini göremediğimiz, falanca eğlence yerine gidemediğimiz ya da filanca müziği gezemediğimiz için hayıflanmıştık sadece. Aslında Paris'te de çok bilinen yerleri dolaşmak öyle büyük bir zamana bağlı değildi. Bir hafta, 10 günde sorulduğu zaman görmediğiniz, görmeniz gereken tanınmış bir köşe kalmamış olabilirdi. Ama için için Paris'i tanıyamadığını biliyordu insan. Çünkü hele bir yabancı için Paris'te önemli olan, bütün yaşam boyu özlemi çekilen, aşkla dolu bir sonsuz yaşam biçimidir. Bu olanağın elinin altında olduğunu hissediyordu insan ama yakalayamıyordu. Yıllarca orada yaşansa bile, çünkü Paris artık bir büyük metropol değildi. Ölüm döşeğinizde bile tükenmeyecek isteklerinizin bir simgesi olmuştu. Son kez bir daha ya görürüz ya görmeyiz düşünceleri içinde Paris'i bırakıp giderken yeterince kalamadığımız için üzülmemeye gayret ediyordum. Avuntuma gelince, aklıma geldikçe içimdeki Paris'i yaşayacaktım. 7. ayrımın sonu sayfa 80.